Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle. Ve Rabbimize hamd edelim ki 3922. hadis-i şerife geldik. Abdullah İbni Mesud'un şöyle rivayet ettiği bize bildirildi. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, şüphesiz Allah bir hastalık göndermişse mutlaka onun şifasını da göndermiştir. Bu şifayı da kimileri bilir, kimileri bilmez. Yaratılmış olan her hastalığın da şifası da var edilmiş. Ama bunu bilmek işte o ayrı bir bölüm. Kimi bilir, kimi bilmez. Müslüman eğer hastalığından şifaya ulaşacaksa bu ilme de Allah onu ulaştırır. Nereden şifa bulacaksa o ona öğretilir. Bunun gayreti içinde olacağız. Ama değilse de arar fakat bulamaz. O da onun takdir edilmiş olan imtihanıdır. O imtihanla da ömrünü bitirir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 3923. hadis-i şerif, Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet sizden birine ayakkabı bağından daha yakındır. Cehennem de aynı şekilde yakındır. Eğiliyoruz, ayakkabımızı bağlıyoruz. Eğiliyoruz, öteki ayakkabımızı bağlıyoruz. İşte cennet, işte cehennem. Bir adım cennet, bir adım cehennem. Dolayısıyla çok yakın. Böyle sırat köprüsü gibi bir hayatı yaşamaktayız. İnce bir çizgi. Yaptığımız ameller Allah içinse hemen cennete giriş mümkün. Yapılan eylemler Allah adına değilse Allah korusun hemen cehenneme gitmek mümkündür. Küçük büyük diye de bir şey yok. Basit görmeyeceğiz hiçbir eylemi. Hayata dair olan her hareket, hatta yüzdeki gülücükler, hani jest mimik falan diyorlar, el hareketleri, verilen yarım hurmalık bir sadaka ama ya da yarım zulüm insanı farklı yerlere götürecek. Bu bakımdan cehennem çok yakın, Mevla bizi korusun. Cennet çok yakın, Rabbimiz oraya girdirsin inşallah. 3924. hadis-i şerif, Abdullah İbni Mesud aktarıyor. Resulullah zamanında ay ikiye yarıldı. Hatta dağı ayın iki parçasının arasında gördüm. Yani dağ ortada, ay bir şak yan tarafa, bir şak öteki yana açılmış, ikiye ayrılmış. Bu şekilde Resulullah zamanında ayın ikiye ayrıldığını gördüm diyor Abdullah İbni Mesud. 3926. hadis-i şerif, Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şeytan bana rastladı ve onu boğazından tutup sıktım. Halen dilinin soğukluğunu ellerimde hissediyorum. O bana canımı yaktın, canımı yaktın diyordu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala böyle bir imkan verdi ve şeytanı boğazından tutup sıkmış. Tabi öldürme izni yok çünkü kıyamete kadar yaşama izni aldı Allahu Teala'dan. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu şekildeki acziyetini bize aktarıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolunda yürüdüğümüzde, kitabın ayetlerle birlikte olduğumuzda şeytanın da canını yakıyoruz, sıkıntı veriyoruz ona ve işi zorlaşıyor. Bundan dolayı da elbette saldırısı da yoğunlaşacak. Allah'a sığınıyoruz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Onun tüm hamlelerinden bizi kurtaracak olan Mevlamızın rahmeti, merhameti ve korumasıdır. Biz ona güveniyor, ondan başkasının bir şeye gücünü yetmeyeceğini biliyoruz. 3929. hadis-i şerif, Humeyr bin Malik'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Mushafların değiştirilmesi emredilince Abdullah İbni Mesud, mushafını gizleyebilen gizlesin. Kuşkusuz bir şeyi gizleyen kimse kıyamet günü o şeyle huzura gelir dedi. Yani herkes sakladıklarıyla Allah'ın huzuruna varacak. Sen ne sakladın? Allah'ın kelamının taşındığı sayfalar. Bununla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından 70 sureyi dinleyip öğrendim. Resulullah'tan aldığımı terk mi edeyim dedi Abdullah İbni Mesud. Yine Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3930. rivayet. Necran Hristiyan liderlerinden Akib ile Seyyid lanetleşmek için Resulullah'ın yanına geldiler. Biri diğerine onunla lanetleşmeyelim. Vallahi eğer gerçekten bir peygamberse lanetleşmemiz durumunda ne biz ne de bizden sonra gelen çocuklarımız kurtulabilir dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip seninle lanetleşmek istemiyoruz. Bunun yerine istediklerini yapacağız. Bizimle birlikte emin olan birini gönder dediler. Ha ne var ki Peygamber aleyhissalatü vesselam uyuverseler, itaat ediverseler, Müslüman oluverselerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizinle birlikte gerçekten de tam anlamıyla emin olan birini göndereceğim buyurdu. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı kendilerini seçer umuduyla başlarını kaldırıp kendilerini göstermeye çalıştılar. Çünkü emin birisi, güvenilir birisi olmak büyük bir vasıf. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu Ubeyde bin el-Cerrah kalk buyurdu. Ebu Ubeyde onlarla birlikte giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin emini işte budur buyurdu. Bu ümmetin emini, güvenilir zatı budur buyurdu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 3930'u okuduk elhamdülillah. 34. hadis-i şerif. 3934. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Doğru olan ve doğruluğu tasdik edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَسْتُقُ Yani hem doğru hem de doğruluğu tasdik edilmiş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinizin anne karnında bir araya getirilmesi, oluşumu tam 40 gün sürer. Bu 40 günde nutfe halinde durur. Nutfe. Sonra bir 40 günlük zaman içinde kan pıhtısı halini alır. Alaka. Sonra yine 40 günlük süre içinde de et parçası, mudga haline gelir. Ardından Allah-u Teala ona bir melek gönderir ve ona amelini, ecelini, rızkını, mutsuz mu, mutlu mu? Yani şakî olup cehennemlik mi olacak yoksa saîd olup cennetlik mi olacağını yaz buyurur. Bunlar ona kaydedilecek. Daha çocuk anne karnında 120. gün olduğunda melek geliyor, ruh üflüyor. Amel, ecel, rızık ve varacağı yer ona kaydediliyor. Abdullah'ın canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki biriniz cennetliklerin amellerini yaparak nihayet cennetle arasında bir arşınlık bir mesafe kalır. Girdi girecek. İşte o zaman bedbahtlığı öne geçip cehennemliklerin amelini yapar. Ve bu şekilde ölüp cehenneme girer. Yine biriniz cehennemliklerin amellerini yaparak nihayet cehennemle arasında bir arşınlık bir mesafe kalır. Neredeyse cehenneme girecek kadar yaklaşır. İşte o zaman mutlu olma takdiri öne geçip cennetliklerin amelini yapar ve bu şekilde ölüp cennete girer. Bunu bilen Rabbimiz Teala'dır. Biz nereye gideceğimizi, nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Ama hadisin bize öğrettiği Allahu Alem şu olmalıdır. Müslüman kötü bir hayat yaşıyor olsa bile bilecek ki ölmediyse eğer fırsat var, dön Rabbine, bir adım da olsa cehenneme, dönersen kurtulursun ve hemen cennet yolunu bulursun. Fakat ey cennetlik ameller işleyen adam, kendine güvenme. Ölüm gelmeden önce iş bitmedi. Dolayısıyla bir adım da kalsa cennete, ha girdim girecek pozisyondayken, gururun, kibirin, başka işlerin öne geçer, saparsın, yoldan çıkarsın ve Allah korusun cehennemliklerin düştüğü yere gidersin. Dolayısıyla Müslüman teyakkuz halinde olacak. Her an kulluğun devam ettiğini, ölüm gelmeden hiçbir şey bitmediğini bilecek. Çabası bu olacak. Sürekli istim üzere kalmak, sürekli bu hassasiyeti taşımak. Ama merhamet de var. Hani bir kadın ya da bir adam atılmıştı köyünden, kasabasından. Çölde bir kuyu buldu, indi aşağı, kendisi su içtikten sonra çıkınca gördü bir köpek susuz. İnip ayakkabısına su doldurup çıktı, o köpeği suladı ve Rabbim bunu beğendi. Böylece bu kadın ya da adamın yolu yordamı değişti ve cennetliklerin gittiği yoldan gitmeye başladı ya. İşte böyledir. Bir açı işi hayat. Açıyı düzeltmek lazım. Ne tarafa doğru yolumuz? Makası ona göre ayarlayacağız ve Allah'ın git dediği yoldan gitme noktasında ısrarlı olacağız. Ve her şeyin sahibinin, her şeyin takdirinin Allah'ın elinde olduğunu unutmayacağız. 3936. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Yarın, yani kıyamet gününde Allah'ın huzuruna Müslüman biri olarak çıkmak isteyen kişi ezanlarını duyduğu zaman farz olan namazlarını kılsın. Yarın kıyamet gününde Allah'ın huzuruna Müslüman biri olarak çıkmak isteyen kişi ezanlarını duyduğu zaman öğlen ezan duyduğunda öğlen namazını, ikindi ezan duyduğunda ikindi namazını, farz olan namazlarını kılsın. Allah peygamberinize sallallahu aleyhi ve sellem hidayete götürecek sünnetler kılmıştır ki bu namazlar da kişiyi hidayete götüren sünnetlerdendir. Yani sünnet yol, tarz demek. Allahu Teala peygamberimize bizi cennete götürecek yollar öğretti, yöntemler öğretti. İşte bu yollardan, bu yöntemlerden birisi de farz olan şu namazlardır. Bunlar o tür Efendimizin uygulamalarıdır. Siz de bu cemaatten uzak duran kişi gibi namazlarınızı evlerinizde kılarsanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini terk etmeniz durumunda da dalalete, sapıklığa düşersiniz. Abdestini güzelce alıp da bu mescitlerden birine yürüyen kişinin her adımında Allah hanesine bir iyilik sevabı yazar. Derecesini bir derece yükseltir veya günahlarından da birini siler. Bizler cemaatten uzak duran kişiyi münafıklığı belli olan kişi olarak görürdük. Bizim zamanımızda cemaatteki safta durabilmek için iki kişinin arasında taşınıp getirilen kişileri de görmüşümdür. Sırf Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazına katılayım diye iki kişi arasında zor giden kimseler bile taşınıp gelmiş ve Resulullah'la birlikte namaz kılmıştır. Başka nasıl bir bahane bulalım kılmamaya? Abdullah İbni Mesud bize bunu böyle aktardı. Rabbim cemaatle kılınan namazların olduğu camiler lütfetsin. İmamının da peygamber ahlakı, tavrı ve imanıyla dolu olduğu ortamlar olsun. Müslümanların yaşadığı ortamlar inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3938. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yumuşak, güler yüzlü ve insanlara yakın olan kişiler cehennem ateşine haram kılındı. Heyyin, leyyin, sehilin diyor. Yani bunlar cennete yakın, cehenneme uzak kimseler. İnsanlarla arası güzel olacak. Bir de garibin minen nas diye ifade edilmiş. İnsanlarla arası mesafeli değil. Kolaylaştırıcı, yumuşak tavırlı, güzel sözlü, güzel yüzlü, yani tebessüm, güler yüz insanı güzelleştiren şeydir. Makyajla insan güzelleşmiyor. Ya insanı güzelleştiren şey Allahu Teala'nın yarattıklarına hoş bakmak. Böyle Müslümanlar. Yumuşaklık da bu. Eline vur, ekmeğini al anlamında değil ama Müslümanlara güçlü de olsa ezici davranmayan, hor davranmayan, önem veren, yüzünü dönen, kulağını dönen, kalbini dönen kimseler inşallah cehennem ateşine haram kılındı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 3940 hadis-i şerifi okuyorum. Abdullah bin Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Size Resulullah'tan bir hadis aktarıldığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yumuşak, en doğru yolda olan ve en takvalı kişi olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir söz duyuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki denildiğinde aklımda iki şey canlanacak. Bir, yani bu hadis gereğince düşünüyorum. Bu sözü söyleyen kişi en yumuşak huylu kişidir. Dolayısıyla bu sözün içerisinde merhamet vardır. Bu söz kesinlikle benim için cennet mesajı taşımaktadır. Hayatım için en merhametli, en tatlı cümle budur. En doğru yola getirici olan cennet yolunu, hayatın bütün problemlerini aşma noktasındaki çözümleri barındıran sözdür. Ve en takvalı, beni haramlardan koruyacak, şirkten isyandan koruyacak bir söz söylenmektedir. Sözün mahiyetinde bu üç şeyi arayacağım. Öte yandan bu söz söyleyen kim? Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. O en yumuşak huyludur. En takvalı olandır. En doğru yola götürücü olandır. Bu bakımdan sözün sahibi de, sözün bizzat kendisi de bu üç özellikle donanmıştır. Unutmayın. Bir hadis duyduğunuzda bu bereketlerle anlamak durumundayız. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3945. hadis-i şerif ise şöyle. Mesruk bize aktarıyor. Bir kadın Abdullah İbni Mesud'a geldi ve dedi ki, bana bildirildiğine göre sen saç eklemeyi yasaklıyormuşsun dedi. İbni Mesud evet dedi. Kadın biraz herhalde sert dilli bir hanım. Sen bunu Allah'ın kitabında mı buluyorsun? Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin bir şey mi deyince Abdullah İbni Mesud, ben bunu Allah'ın kitabında bulmaktayım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim cevabını verdi. Kadın, vallahi ben Kur'an'ın iki kapağı arasını okudum ama bu senin dediğin gibi bir şey görmedim deyince Abdullah İbni Mesud Haşr suresi 7. ayet-i kerimeyi okudu. Sen peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa da ondan sakının ayetini okumadın mı? Dedi. Kadın evet okudum deyince Abdullah İbni Mesud, ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tüylerini yolduranları, güzellik için ön dişlerini törpületenleri, saç ekletenleri, bir hastalık sebebi dışında dövme yaptıran kişileri lanetlediğini işittim dedi. Bir daha okuyayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tüylerini, yani yolunması gereken yerlerin dışındaki tüylerini yolduranları, kaş gibi filan, güzellik için ön dişlerini törpületenleri, sağlık problemiyle değil, saç ekletenleri, kendi saçın dışında, bir hastalık sebebi dışında dövme yaptıran kişileri lanetlediğini işittim dedi. Kadın baktı buradan yol bulamadı. Şöyle dedi. Senin hanımlarından biri saçına saç eklemiş olmasın deyince Abdullah İbni Mesud, gir de içeriye bak dedi. Kadın içeri girip çıktı ve sakıncalı bir şey görmedim dedi. Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud, eğer böyle bir şey olsaydı o zaman salih kulun, Hud suresi 88. ayet-i kerimede, size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum şeklindeki vasiyetini yerine getirmemiş olurdum dedi. Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Peygamber aleyhisselamların bu sözünü aktardı ve dedi, o zaman ben size böyle sözler, yasaklar söyleyeceğim. Sonra ben ya da hanımım bunu yapacak. Olmaz. Ben eğer bir şey ortaya koyuyorsam bundan önce kendim vazgeçiyorum dedi. Allah Abdullah İbni Mesud'dan da razı olsun, bu tavrı bize öğretiyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bilgiler de Allahu Teala'nın bizden istediği bir hayattır. Ve Haşr suresi 7. ayet-i kerime bunu bize özellikle ifade etmektedir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edeyim. 3951. hadis-i şerif. Abdullah ibn Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah bir adamı cennete koymak için Resulullah'ı gönderdi. Allah bir adamı cennete koymak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir havraya, yani Yahudilerin ibadet ettiği yer, girince içeride Yahudilerin olduğunu gördü. Bir başka Yahudi de onlara Tevrat'ı okuyordu. Tevrat'ta Resulullah'ın sıfatlarını anlatan yere geldiklerinde okumayı bıraktılar. Havranın bir köşesinde de hasta bir adam bulunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden okumayı bıraktınız diye sorunca hasta olan adam peygamberin sıfatlarını anlatan bölüme geldiler. Bundan dolayı okumayı bıraktılar dedi. Çünkü orada bizzat Peygamber Efendimizin özellikleri anlatılıyor. Daha sonra hasta adam emekleyerek geldi ve Tevrat'ı alıp okumaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ümmetinin sıfatlarını anlatan yere ulaşınca, işte burada senin ve ümmetinin sıfatları anlatılıyor. Allah'tan başka ilah olmadığına, senin de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. Ve daha sonra adam ölünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kardeşinizin cenaze işleriyle ilgilenin buyurdu. Bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki o adamın İslam'ına şehadet etmek, tanıklık etmek için oraya gitti. O havrada o adamcağızı Allah-u Teala son anında kurtardı ve cennete doğru yolladı. Biraz önce bir hadis-i şerif okuduk ya. İnsan bir kötülük üzere durur da daha sonra bir hayırlı amel işler, cennet yoluna döner ve cennete gider. İşte bu adamki ona benziyor. İçinde bulunduğu camia, ortam, Tevrat'ı okudukları halde Müslümanlığa götürecek olan bu bilgilerle Müslümanlığa gelmeyen kimseler. Okudukları onları kulluğa taşımıyor. Ve işlerine gelen yeri okuyorlar, işlerine gelen yeri okumuyorlar. Eğer Tevrat'ı gerçek okusalardı, Kur'an'a ulaşacaklardı. Bugün Kur'an'ı okuduğu halde hadis okumayı reddeden kimselerin durumu da buna benziyor. Onlar Kur'an'ı okumuyorlar. Gerçekten Allah'ın kelamını düzgünce okusalar, hepimiz okusak, Allah-u Teala'nın kelamı bizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına götürecek ve onun sünnetiyle birlikte bir hayırlı hayat yaşamayı bize öğretecek. Ama sanırım hadis okuduğunu iddia eden de hadis okumuyor, Kur'an okuduğunu iddia eden de Kur'an okumuyor bir haldeyiz. İşimize geldiği gibi bir Müslümanlık mı, yoksa ancak bu kadar mı beceriyoruz, bunu bilmiyorum. Rabbim samimi, içten kitabını ve peygamberinin sözlerini okuyan, okuduğuyla da bir fikir, bir iman, bir zikir üretip, oluşturup, bunu amele döndüren kimselerden olmayı bize nasip etsin diye dua ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3952. hadis-i şerif şöyle. Abdullah bin Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Filan kişi şehit olarak öldü veya falan kişi şehit olarak öldürüldü demekten sakının. Çünkü insanlar böyle bir iddia ortaya koymuş oluyorlar bu cümleleriyle. Şehit dediğinde direkt cennete gittiğine şahitlik yapıyoruz bir bakıma. Filan kişi şehit olarak öldü veya falan kişi şehit olarak öldürüldü demekten sakının. Çünkü kimi ganimet mal mülk için, kimi şöhret, kahraman desinler diye veya kimi de itibar görmek için, yani bir toplumun içinde kabul görmek adına savaşır. Eğer mutlaka şahitlik edecekseniz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu seriyelere şahitlik edin. Onlar öldürülürken şöyle demişlerdi. Allah'ım, bizim senden razı olarak, senin de bizden razı olarak kavuştuğumuzu Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bildir demişlerdi ki ve Allah-u Teala da onlarla alakalı bu şehitliği Peygamberimize Kur'an'da bildirmiş. Biz kitabın ayetlerini okurken de onların şehadetlerini biliyor ve anlıyoruz. Öyleyse birilerine İslam yolunda öldüğünü düşündüğümüz birilerine bile şehittir şehittir diyemiyorsak, çünkü bilmiyoruz ki o adam para pul için mi gitti, ganimet adına mı? Yoksa itibar görmek, kabul görmek adına mı? Yoksa şöhret olmak adına mı? İç dünyasında neler yaşadı, biz bunu bilemiyorsak, Allah'ın istemediği yerlerde, Allah'ın istemediği yollarda ölen kimselere nasıl şehit diyeceğiz? Şu falan şehittir, moda şehididir, spor şehididir mı diyeceğiz? İnsanlar böyle mi isimlendireceğiz? 3954. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu geceyi Hacun denilen yerde dost olan cinlere Kur'an okumakla geçirdim buyurdu. Dost olan cinler ifadesi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara o gece güzelce Kur'an'dan ayetler okudu ve onlar da dinlediler. Bu noktada Cin suresi okunmalı. Cin suresinde Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Bana haber verildi ki ve bunu da size haber vermem istendi ki cinler geldiler, gelmişler bir grup olarak beni dinlemişler okudum Kur'an'ı ve bu Kur'an çok muhteşem, şaşırtıcı bir Kur'an'dır ve biz buna iman ettik demişler diye sure anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk temaslarda cinlerle konuştuğunu ya da cinlerin onu dinlediğini bilmiyor ama daha sonra artık onlara gidiyor ve Kur'an'ı onlara da öğretiyor. Çünkü o hem insanların hem de cinlerin peygamberi. 3955. hadis-i şerif. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Kabisa bin Cabir el-Esedi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Esed oğullarından yaşlı biriyle Abdullah İbni Mesud'un yanına gittim. Bu adam bir şeyler anlattı. Bunun üzerine Abdullah şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzündeki kılları yolduranları, güzellik için ön dişlerin arasını açanları, dövme yaptırıp Allah'ın yaratmış olduğu hilkati değiştirenleri lanetlediğini işittim buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 3959. hadis-i şerif. Her hain kişinin kıyamet gününde bir sancağı olacaktır ve bu filan kişinin ihanetidir denilecektir. İnsanlara ve Allah'a karşı yapılan tüm ihanetler bu şekilde belgelenecek ve bayraklı hale gelecekler. Kıyamet gününde de aha burada bir adam var ki haindir diye belli olacak. Yine Ahmet bin Hanbel'in hadis-i şeriflerini okuyoruz bize aktardı Efendimiz'den. Müsned'de 3960. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinin falan ayeti unuttum demesi ne kadar kötüdür. Oysa bu ona unutturulmuştur. Kur'an'ı sıkça okuyun. Çünkü Kur'an insanların hafızalarından, hayvanların bağlarından kaçıp kurtulmalarından daha süratli bir şekilde kaybolup gider. 3961. hadis-i şerif İbn Sahberan'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sabah vakti Abdullah bin Mesud ile birlikte Mina'dan Arafat'a gittik. İbni Mesud yol boyunca telbiye getirip durdu. Abdullah İbni Mesud esmer tenliydi. Saçlarında iki örgü vardı ve üzerine Bedevilerin giydiği bir hırka giymişti. Onun bu şekilde telbiye getirdiğini işiten bir topluluk etrafında toplanıp "Ey Bedevi, bugün telbiye değil tekbir getirme günüdür." dediler. Abdullah İbni Mesud bana döndü ve "Ne kadar da cahiller, bilgisizler. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem hakla gönderene yemin olsun ki ben de zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bu şekilde çıkmıştım ve Akabe cemresini taşlayana kadar telbiye getirip durdu. Ara sıra da tekbir getirip tehlil, la ilahe illallah diyordu diye konuştu Hazreti Abdullah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3962. hadis-i şerifte okuyayım. Bununla tamamlayalım inşallah. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir günden başka Kureyşlere beddua ettiğini görmedim. Resulullah o sırada namaz kılmaktaydı. Kureyş'ten bir grup da etrafında oturmaktaydı. Yakınında da bir deve işkembesi bulunmaktaydı. Birbirlerine kim bu işkembeyi götürür ve onun sırtına atar dediklerinde Ukbe bin Ebu Muayt ben atarım dedi ve onu alıp Resulullah'ın sırtına attı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma gelip onu sırtından kaldırıncaya kadar secdede kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, Kureyş'in ileri gelenlerini sana havale ediyorum. Allah'ım, Utbe bin Rebi'a'yı sana havale ediyorum. Allah'ım, Şeybe bin Rebi'a'yı sana havale ediyorum. Allah'ım, Ebu Cehil bin Hişam'ı sana havale ediyorum. Allah'ım, Ukbe bin Ebu Muayit'i sana havale ediyorum. Allah'ım, Übey bin Halef veya Ümeyye bin Halef'i sana havale ediyorum diye beddua etti. Bedir Savaşı'nda bunların hepsinin öldürüldüğünü gördüm. Sonra sürüklenerek kuyuya atıldılar. Ancak Ümeyye kilolu olduğundan dolayı cesedi kokuşup parçalanmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun namazına, onun kulluğuna müdahale edenler bir inat ile bu kavgalarını Bedir'e kadar taşıdılar. Evvelki kavimler ve peygamberlerine karşı gelenler Allahu Teala tarafından helak edildiler. Ama bu son çağın peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine toplu helak yok. Fakat onlardan bu şekilde azgınlık yapanlara da böylesi cezalandırmalar dünyada da olacak. Ve peygamberimize karşı gelenler Bedir'de bu şekilde bir azabı tattılar. Rabbim peygamberin yolunda onun yanında yürüyen kullarından eylesin. Ona karşı olan düşmanların da inşallah kahru perişan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.